Koloseliler 3. bölüm 1. ayetten 17. ayete kadar okuyacağız. Koloseliler vaaz serimize devam ediyoruz. Sonunda artık 3. bölüme ulaştık. Evet. Sevgili kardeşler, bu yaşayan Tanrı'nın diri sözüdür. İnsan sözleri, insan hikayeleri değildir. Lütfen bu şekilde dinleyin. Mesih'le birlikte dirildiğinize göre gökteki değerlerin ardından gidin. Mesih orada Tanrı'nın sağında oturuyor. Yeryüzündeki değil, gökteki değerleri düşünün. Çünkü siz öldünüz, yaşamınız Mesih'le birlikte Tanrı'da saklıdır. Yaşamınız olan Mesih göründüğü zaman siz de onunla birlikte yücelmiş olarak görüneceksiniz. Bu nedenle bedenin dünyasal eğilimlerini, fuhşu, pisliği, şehveti, kötü arzuları ve putperestlikle eş olan açgözlülüğü öldürün. Bunlar yüzünden Tanrı'nın gazabı söz dinlemeyenlerin üzerine geliyor. Geçmişte bunlarla iç içe yaşadığınız zaman siz de bu yollarda yürüdünüz. Ama şimdi öfke, kızgınlık, kötü niyet dahil hepsini üzerinizden sıyırıp atın. Ağzınızdan hiçbir iftira ya da edepsiz söz çıkmasın. Birbirinize yalan söylemeyin. Çünkü eski yaratılışı kötü alışkanlıklarıyla birlikte üzerinizden çıkarıp attınız. Eksiksiz bilgiye erişmek için yaratıcısına benzer olmak üzere yenilenen yeni yaratılışı giyindiniz. Bu yenilikte Grek ve Yahudi, sünnette ve sünnetsiz, barbar, İskit, köle ve özgür ayrımı yoktur. Mesih her şeydir ve her şeydedir. Öyleyse Tanrı'nın kutsal ve sevgili seçilmişleri olarak yürekten sevecenliği, İyiliği, alçak gönüllülüğü, sabrı, yumuşaklığı giyinin. Birbirinize hoşgörülü davranın. Birbirinizin ötekinden bir şikayeti varsa Rabbin sizi bağışladığı gibi siz de birbirinizi bağışlayın. Bunların hepsinin üzerine yetkin birliğin bağı olan sevgiyi giyinin. Mesih'in esenliği yüreklerinizde hakem olsun. Tek bir bedenin üyeleri olarak bu esenliğe çağrıldınız. Şükredici olun. Mesih'in sözü bütün zenginliğiyle içinizde yaşasın. Tam bir bilgelikle birbirinize öğretin, öğüt verin. Mezmurlar, ilahiler, ruhsal ezgiler söyleyerek yüreklerinizde şükranla Tanrı'ya nameler yükseltin. Söylediğiniz, yaptığınız her şeyi Rab İsa'nın adıyla, onun aracılığıyla Baba Tanrı'ya şükrederek yapın. Amin. Rab İsa Mesih'in sevgili kilisesi, etik ya da ahlak kelimelerini duyduğunuzda aklınıza neler geliyor? Bu kelimeler nasıl davranmalıyız sorusuna aslında verdiğimiz cevaplardır. Ayrıca bazen Hristiyan ahlakından bahsediyoruz. Peki tam olarak ne söylüyoruz? Örneğin her pazar Rabbin ahlaki yasası dediğimiz 10 emri okuyoruz. Kutsal kitap pasajlarına bakıyoruz ama tam olarak neyden bahsediyoruz? Aslında bu sorunun cevabını çok eski zamanlarda Tanrımız halkını Mısır'dan çıkardığı dönemde bizlere şu şekilde söylüyor. Leviler 11. bölüm 45. ayette. Kutsal olun çünkü ben kutsalım. Yani Rabbimiz bizlerin kendisini örnek alıp kendisine benzememizi, yani başka bir deyişle onu taklit etmemiz gerektiğinden bizlere bahsediyor ve Mesih benzeri yaşamlara sahip olmamız gerektiğinden bizlere bahsediyor. Bunu daha iyi anlayabilmemiz için İsa bizlere kutsal kitapta nasıl özetliyor? Bugün Nil'in sorduğumuz sorulardan birisi de buydu. Nasıl özetliyor? Kutsal kitabın özeti neydi? Tanrı'nın Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün aklınla seveceksin. İşte ilk ve en önemli buyruk budur. İlkine benzeyen ikinci buyruk da şudur. Komşunu kendin gibi seveceksin. Yani kısacası Rab halkından hem yüreklerinin hem eylemlerinin değişmesini ve bunun diğer insanlar tarafından gözlemlenebilir olması gerektiğinden bahsediyor. İşte Hristiyan ahlakı dediğimizde böyle bir cevapla karşılaşıyoruz kardeşler. Ve bugün işte bu hafta 5. haftamız Koloseliler vaaz serisinde tam bu noktaya parmak basacağız bugün. Çünkü nasıl Kolose Kilisesi sapkın öğretişler tarafından çevrilmiş Ve bir Hristiyan hayatı nasıl olmalı? Hristiyan olarak tüm bu kargaşa içinde nasıl yaşamamız gerektiği, nasıl yaşamamız gerekiyor sorusuna cevap ararken, işte bugün biz de 21. yüzyılda Hristiyan olarak kendimizi aynı durumda buluyoruz. Kilisemizin etrafını yüzlerce farklı, belki daha fazla farklı sapkın öğretişler sarmışken, hümanizm başta olmak üzere farklı farklı düşüncelerle Hristiyanlar çevrilmişken, bu devirde nasıl yaşamamız gerekiyor? İlk hafta neye bakmıştık? Şükretmenin önemine bakmıştık. Öyle değil mi? İkinci hafta Rabbin sağladığı harika kurtuluşa bakmıştık. Ve üçüncü ve dördüncü haftalarda hem Pavlus'un hizmetine hem de aynı zamanda Kolose'deki sapkın öğretişlerin ne olduğuna bakmıştık. Ve geldiğimiz noktada Pavlus Kolose Kilisesi'ne adeta şunu söylüyor. İşte böyle bir kurtuluşa sahip olduğunuza göre Mesih İsa'da yaşayın ve ona benzemek için gayret edin. Bugünkü pasajımıza bir Hristiyan olarak sapkın öğretilerle dolu bu dünyada nasıl yaşamamız gerektiğini anlatan bu pasaja şu üç noktayla bakacağız. Ahlakımızın temeli eski yaratılışımızı çıkarmak ve yeni yaratılışımızı giyinmek. Ahlakımızın temeli eski yaratılışı çıkarmak ve yeni yaratılışı giyinmek. İlk dört ayet 3. bölümde Kolosiler mektubu içinde iki sebepten ötürü çok önemlidir. Çünkü ilki Pavlus sonunda sapkın öğretişlere karşı başladığı savunmayı ya da eleştiriyi artık sonunda burada bitiriyor. Artık 3. bölümün başına geldiğimizde Pavlus 3. bölümün devamında ve 4. bölümde artık sapkın öğretişlerle mücadele etmeyi bu ilk 4 ayette sonlandırıyor. Ve ikinci önemli sebebi de bugün bakacağımız pasaj olsun 3-17'ye kadar ya da haftaya bakacağımız Rab dilerse 4-6'ya kadar bakacağımız pasajların temelini oluşturuyor. Yani birazdan okuyacağımız ayetler ya da haftaya bakacağımız vaaz bu 4 ayet üzerine inşa edilmiş durumdadır kardeşler. Yani kısacası adeta eski anlaşmada gördüğümüz bir örneğe benziyor bu. Tanrı İsrail halkını önce Mısır diyarından çıkarmış, daha sonra onlara ne istediğini söylemiştir. Şimdi bizler için de aynı durum geçerli. Tanrı önce bizleri kurtarmış, günahın ve ölümün egemenliğinden bizleri kanıyla satın almış. Şimdi de bizlere onun için nasıl yaşamamız gerektiğini söylemektedir. Çünkü Mesih merkezli ve Tanrı'nın isteğine uygun yaşamlara sahip olmamız bizlerin sahte öğretişlere karşı verebileceğimiz en iyi cevabımızdır ve en büyük silahımızdır. Şimdi birinci ayete bakalım. Aslında birinci ayet Grekçe'de bir bağlaçla başlıyor ve fiilin çatısı da farklı. O yüzden bu ayeti şu şekilde çevirmemiz gerekiyor kardeşler. Birinci ayeti bu nedenle eğer Mesih ile birlikte diriltildiyseniz gökteki değerleri arayın. Mesih orada Tanrı'nın sağında oturuyor. Tabii ki cümlenin bir bağlaçla başlaması bize çok açık bir şey söylüyordu değil mi? Bir önceki cümlede devam eden düşünce bu cümlede devam ediyor anlamına gelmekte. Peki bu düşünce tam olarak nerede başlıyor? 3.1'de karşımıza çıkan düşünce. Aslında ta 2.20'den beri Pavlus aynı düşünceden bahsetmedi. 2.20'de ne söylüyor Pavlus? Mesih'le birlikte ölüp dünyanın temel ilkelerinden kurtulduğunuza göre. Yani imanlılar artık Mesih'le birlikte diriltildiğine göre ya da diğer bir de işte Mesih İsa tarafından diriltildiklerine göre ve onun kanıyla satın alıp yaşama geçtiklerine göre gökteki değerlerin ardından gitmeleri gerekiyor artık. Pavlus bunu söylüyor. Bu pasaja kadar Pavlus anlatmak istediklerini genelde geniş zaman, geçmiş zaman ya da şimdiki zaman şeklinde anlatıyor. Ama ilk defa belki de çok net bir şekilde bu ilk 4 ayette Pavlus artık emir kipi kullanmaya başlıyor. Yani artık burada Pavlus bir tavsiye vermiyor. Bir olasılıktan bahsetmiyor. Pavlus bizlere buyuruyor ve kutsal ruh Pavlus aracılığıyla bizlere buyuruyor. Kardeşler, Hristiyan yaşamı bir tavsiye değildir. Tanrı'nın bizden beklentisidir ve bizlerin de itaat etmesi gereken bir çağrıdır. Çünkü Mesih İsa bizim kurtulmamız için ve ona her gün daha çok benzememiz için bizleri kurtarmıştır. Sevgili kardeşler, Tanrı sizleri Mesih'te diriltmiş ve sizlere yaşam vermiştir. Geçen haftaki vaazlarımızda dediğimiz gibi bu kurtuluş mükemmel, kesin ve harika bir şekilde tamamlanmıştır. Mesih İsa'da dirilenleri Tanrı tekrar mezara geri koymayacaktır. Tanrı kararından geri dönmeyecektir. Eğer Mesih İsa'da kurtuluşa sahip olduğunuzu biliyorsanız, bundan emin bir şekilde kurtuluşunuzdan sevinç duyarak yaşayabilirsiniz. Çünkü Tanrı fikrini bu konuda değiştirmeyecektir. Ve Paulus'un bu pasajda dediği gibi, çünkü Mesih Tanrı'nın sağında oturuyor. Aslında bu benzetmeyi biz hepimiz çok iyi anlıyoruz değil mi? Bir güç sembolü olarak, bir metafora güce sahip olduğundan bahsediyor Paulus. Ve bu bizim için yeni değil, öyle değil mi? Çünkü 3 kere neyden bahsetmiştik geçen haftalarda? Paulus özellikle neyden bahsediyordu? Mesih İsa yönetimlerin ve hükümranlıkların elindeki silahları alıp onları çarmıhta yenerek açıkça gözler önüne serdi diye okumuştu 2.15'te. Yani Mesih'in görünen ve görünmeyen tüm güçler üzerinde kesin ve mutlak bir hakimiyeti olduğundan bahsetmiştik. 3 kere bu pasaja gelmeden önce. Bu yüzden Tanrı'nın Mesih'teki vaatlerine güvenebiliriz. Çünkü Tanrımız sözünü tutamayacak kadar zayıf bir Tanrı değildir. Ve Tanrımız güvenilir bir Tanrı'dır. Binlerce yıl ta Adem'den itibaren her kuşakta bu vaadini tekrarlamıştır. Ta Adem'in düşüşünden itibaren bir soy gelecek diye başlayan vaat. Daha sonra İbrahim'e, daha sonra Yusuf'a, daha sonra Davut'a ve görüyoruz ki Tanrı'nın binlerce yıllık sadakatini okuyoruz kutsal kitapta. Çünkü Tanrı böyle güçlü bir Tanrı'dır, sözüne sadıktır ve sözünü yere getirebilecek güçtedir. 3. ayette de okuduğumuz üzere bizler yaşama geçtik çünkü Mesih İsa ile birlikte öldük. Her ne kadar hala günaha tutsak olsak bile ve günahkar bir dünyada yaşıyor olsak bile ve hala günahkar bedenlerde yaşıyor olsak bile bizlerin yaşamı artık Tanrı'da saklıdır. Eğer hatırlarsanız 1.27'de Paulus bundan bahsetmişti. Ne söylemişti Paulus? Tanrı kutsallarına bu sırrın uluslar arasında neden yüce ve zengin olduğunu bildirmek istedi. Bu sırrın özü şudur. Mesih içinizdedir. Bu da size yüceliğe kavuşma umudu veriyor. İşte yaşamlarımızın Mesih'te saklı olması bu anlama gelmektedir. Rabbin gününde Mesih İsa'da saklı olan yaşamlarımız sayesinde biz de Mesih İsa gibi yüceltileceğiz ve göksel bedenlere giyeceğiz kardeşler. 4. ayette de okuduğumuz üzere yaşamınız olan Mesih göründüğü zaman siz de onunla birlikte yücelmiş olarak görüneceksiniz diyor. İşte bu yüzden Paulus her durumda Kolosililere sevinin. Sevinin, şükredin diyor. Bizlerin sevincinin nedeni acı çekmekten hoşlanmamız değildir. Bizlerin sevinmemizin nedeni acı çekerek belli bir olgunluğa, belli bir yetkinliğe, belli bir iman derecesine ulaşacağımızı düşündüğümüz için değildir. Kardeşler biz seviniyoruz. Çünkü Rab İsa Mesih ile birlikte yüceltileceğiz. Rab bizlere öyle bir harika vaat vermiştir ki ne yaşarsak yaşayalım bu vaatte her zaman sevinç bulabiliriz. Geçmişte yaşamış imanlılar gibi bizler de aynı İbraniler kitabında yazdığı gibi mimarı ve kurucusu Tanrı olan temelli kenti bekliyoruz. Peki böylesine harika bir kurtuluş sevincine hiç kimsenin bizden alamayacağı böyle bir vaade sahipken bu vaadi ne kadar sıklıkla düşünüyoruz? Bu dünyanın sıkıntıları ve dertleri Rabbin kendi kanıyla sağladığı bu vaatleri gölgeleyecek kadar hayatlarımızda büyüyor mu? Rabbin kendi kanıyla bizlere vaat ettiği bu kurtuluş vaadinde gerçekten sevinç buluyor muyuz? Paulus ilk 4 ayette 2 kez bizlere emir kipinde yazıyor. İlkinden zaten bahsettim biraz önce sizlere. Gökteki değerleri arayın. Ve aynı zamanda daha sonra ne söylüyor Pavlus? Gökteki değerleri düşünün. Gökteki değerleri arayın derken Grekçe aynı zamanda bu fiili arzulayın olarak da çevirebiliyoruz. Yani gökteki değerleri arzulayın ve gökteki değerleri düşünün. Yani Pavlus bizlere çok güzel bir şey söylüyor. Hem yüreğimizle Rabbin vaatlerini arzulamayı, Rabbin isteklerini arzulamamız gerektiğini hem de aklımızla Rabbin vaatlerini arzulamamız gerektiğini, bunların peşinden gitmemiz gerektiğini söylüyor. Yani iman hayatı sadece yürek ve sadece akıldan oluşan bir şey değildir. İman hayatında o yüzden yalnızca hislerimize odaklanmamalıyız. Rabbin vaatlerini hislerimize indirgememeliyiz. Rabbin vaatleri bizim hislerimizden ve duygularımızdan tamamen bağımsızdır. Ben şu an hissetmiyor olsam bile Rab hala bana sadıktır diyebilmeliyiz. Ben hissetmiyor olsam bile Rab hala beni seviyor diyebilmeliyiz. Çünkü Rabbe şükürler olsun ki Tanrı'nın vaatleri insan gibi sürekli değişen bir varlık gibi bir varlığa bağlı değildir. Ve aynı zamanda iman yaşamamız sadece aklımızda ve mantığımızda da yaşamamalıyız. Bu gerçekler yüreğimizi değiştirmeli ve duygularımızı ayağa kaldırmalı. Çünkü bizler komşumuzu sevmeye, o sevinçliyken onunla sevinçli olmaya, o ağlarken onunla birlikte ağlamaya çağrıldık. Bizler tek başımıza odamızda kutsal kitap okuyup dua etmeye çağrılmadık. Yani kısacası hem yüreklerimizde hem akıllarımızda Rabbi aramalıyız. Onun bize olan vaatlerini düşünmeliyiz. Hem aklımızda hem de yüreklerimizde onun adını yüceltmeliyiz. Siz öncelikle onun egemenliğinin ve doğruluğunun peşinden gidin. O zaman size bütün bunlar verilecektir diyor kutsal kitap. Sevgili imanlılar, gökteki değerleri düşünün, gökteki değerleri arzulayın. Hem aklınızla hem yüreklerinizle bu gerçeklerden kuşku duymayın. Çünkü Rabbimiz güvenilirdir. Akıllarımız Tanrı'nın isteğinin ne olduğunu bilmemiz için yenilenmiş ve günahkar doğamız 2.14'te okuduğumuz gibi Mesih'le birlikte çarmıha gerilmiş ve yüreklerimizde de kutsal ruh yaşamaya başlamıştır. Yani hem aklımız hem yüreğimiz değişmiş hem de kutsal ruh bizimle birlikte yaşamaya başlamıştır. Kısacası artık bizler doğrunun ne olduğunu bilip iyi işler yapabilecek durumdayız. Tanrı bizi tamamen değiştirdi ve bu Rabbin işidir. Bu yüzden imanlıların artık eski hayatlarından kalma ahlaksızlıkları ve alışkanlıkları geride bırakması ve Tanrı'yı hoşnut eden erdemleri bunların yerine koyması gerekmektedir. İman etmeden önce doğrunun ne olduğunu bilmiyorduk. İyi işleri yapacak gücümüz yoktu ama Tanrı hem zihinlerimizi hem yüreklerimizi değiştirmiş, bizlere kutsal ruhu vermiştir. Artık bu yüzden bunu yapabilecek durumdayız. Mesih'le ölüp Mesih'le diriltilenler olarak artık Mesih İsa'ya aitiz ve ondaki yaşamı yaşamaya çağrıldık. Örneğin 5. ayete yakından bakalım. Bu ayeti şu şekilde çevirirsek belki de Paulus'un ne demek istediğini daha iyi anlayabiliriz. Aynı zamanda ben bunu çevirirken biraz da açıklama yapacağım ki kelimeleri daha iyi anlayabilelim diye. 5. ayet. Bu yüzden içinizdeki dünyeviliği öldürün. Zinayı, evlilik dışı herhangi bir cinsel ilişki anlamında, pisliği, daha çok düşüncelerimizde işlediğimiz günahlar hakkında, şehveti, kötü arzuları, bu ikisi birçok günahın ilk adımıdır, başlangıcıdır. Ve putperestlikle bir olan açgözlülüğü, yani Tanrı'nın verdiğiyle yetinmemek ve daha fazlasını istemek anlamındadır. Bunları atın diyor 5. ayette kutsal kitap. İşte bunlara dünyevilik diyor. Bu dünyeviliği üzerinizden atın. Sevgili kardeşler, bu ayetleri 1. ve 4. ayetler ışığında değerlendirdiğimizde karşımıza şöyle bir sonuç çıkıyor. Bizler Mesih'e ait olanlar olarak cinselliğe yaklaşımımızda artık tamamen yeni bir perspektife sahip olmalıyız. Artık eski bakış açımızı tamamen geçmişte bırakmamız gerekiyor. 7. ayette ne söylüyor kutsal kitap? Geçmişte bunlarla iç içe yaşadığınız zaman siz de bu yollarda yürüdünüz. Yani kısacası bu tarz günahların imanlılar arasında anılmaması bile gerekiyor. Kolosselilerin yazıldığı, mektubun yazıldığı dönemde Kolose'deki kiliseler ve Hristiyanlar, evet, birçok putperestlikle sarmalanmış, çok zor, özellikle cinsel konularda çok zorlanıyorlardı belki de. Çünkü tapınaklarda fuhuş vardı. Biliyorsunuz bunlardan daha önce defalarca bahsettik bazılarımızda. Ama şu an yaşadığımız durum Kolose döneminden çok daha kötüdür. Artık bu günahlar internet ve teknoloji sayesinde evimizin içindedirler. O yüzden uyanık ve ayık olmamız lazım. Çünkü uyanık ve ayık olmadığımız takdirde her zaman bu günahlara düşebilme tehlikesi içindeyiz kardeşler. Sevgili kardeşler, Paulus bu günahları rafa kaldırın demiyor. Bu günahları bir süre bir köşeye koyun, unutun demiyor. Paulus bu günahları öldürün diyor. İşte bizim mücadelemiz de bu kadar kesin ve ciddi olmalıdır. Bu kadar ciddi miyiz? Bu kadar kesin miyiz? Çünkü Tanrı her geçen gün kendisine daha çok benzememizi ve kutsallaşmamız gerektiğini söylüyor bizlere. Artık Tanrı bizlerin yüreklerini değiştirmiş, zihinlerini değiştirmiş ve içlerimize kutsal ruhunu koyduğuna göre artık bizlerin de mücadele etme zamanı gelmiştir. Çünkü 6. ayette okuduğumuz üzere kardeşler, bu sözler bir kulağınızdan girip bir kulağınızdan çıkmasın. Çünkü 6. ayette kutsal kitap ne söylüyor? Bunlar yüzünden Tanrı'nın gazabı söz dinlemeyenlerin üzerine geliyor. Unutmayın ki Tanrı'nın yargısı ilk önce ev halkından başlayacaktır. Ve bütün işlerimizin hepsi açığa çıkacaktır. Hiçbir şey gizli kalmayacaktır. Kardeşler, çevremizi bu kadar kolayca kuşatan bu günaha karşı gerçekten elimizden geldiğince karşı koyuyor muyuz? Yoksa her defasında kendimizi aynı günahı tekrar ve tekrar işlerken mi buluyoruz? Unutmayın ki Tanrımız bizden yarım yamalak ve gönülsüz bir mücadele istemiyor kardeşler. Bununla kesin ve ciddi bir şekilde mücadele etmemiz lazım. Çünkü bu dünyanın günahları öyle şeyler ki bunlardan aldıkça deniz suyu içer gibi bunlar bizi yalnızca daha çok susatacak ve bizi çok daha büyük bir yıkıma götürecek. Paulus 8. ve 9. ayetlerde ikinci bir listeye başlıyor, dikkat ettiyseniz. Bu ikinci liste diğerine göre daha az ciddi bir liste değil. Ya da özellikle bizim İslami geçmişe sahip insanlar olarak beyaz yalan ya da pembe yalan dediğimiz daha az, önemsiz, daha küçük günahlar değil. Bu listeye ayırmasının nedeni bu ikinci listedeki kötü alışkanlıkların ve günahların direkt Mesih'in bedenine, yani bizim birliğimize zarar veren günahlar olduğu için. Bunu ayrı bir şekilde vurguluyor, ayrı bir liste olarak sunuyor. Çünkü bizler bir beden olarak yaşamaya çağrıldık. Bizim çağrımız bireysel değil ama bizler bugün olduğu gibi hep birlikte yaşamaya çağrıldık kardeşler. Bu yüzden birlikte yaşarken mutlaka kaçınmamız gereken şeyler vardır. Bakın Yakup bu durumu nasıl özetliyor. Dilimizle Rabbi, babayı överiz. Yine dilimizle Tanrı'ya benzer yaratılmış insana söveriz. Övgü ve sövgü aynı ağızdan çıkar. Kardeşlerim, bu böyle olmamalı. Evet kardeşler, bu böyle olmamalı. Hiçbirimiz diğerinden Rabbin gözünde daha az günahkar ya da kurtuluşumuz daha çok hak etmiş insanlar değiliz. Hangi birimiz günahsız olduğunu iddia edebilir? Hangi birimiz hatasız olduğunu iddia edebilir? Bakın Matta 7'de Rabbimiz ne söylüyor? Sen neden kardeşinin gözündeki çöpü görürsün de kendi gözündeki merteği fark etmezsin? Kendi gözünde mertek varken kardeşine nasıl izin ver gözündeki çöpü çıkarayım dersin? Kardeşler, bu yüzden birbirimiz hakkında dedikodu yapmamalıyız, iftira etmemeliyiz. Rabbin kendi canını vererek ve kanını akıtarak satın aldığı bu bedene karşı biz de özenle ve dikkatle davranmalıyız. Bu bedeni incitmek, zayıflatmak yerine bu bedeni daha güçlü nasıl inşa edebiliriz onu düşünmeliyiz, onun için gayret etmeliyiz. Çünkü bu beden dünyada olduğu sürece kusursuz olmayacak, mükemmel olmayacak. O yüzden kusur ve hata aramayı bırakıp bedenin güçlenmesi için gayret etmemiz gerekiyor. Bu elbette ki günahlarımızı görmekten gelelim demek değildir. Çünkü kardeşlerimizi uyarmak günahlarından dolayı bu da bedenin bir parçası olmaktır ve bedeni sevmek anlamındadır. Sevgili kardeşler, Tanrı bizden yapamayacağımız bir şey istememektedir. Çünkü her ne kadar günahkar bir dünyada yaşıyor olsak bile, hala günah işleyen, hatalara sebep olan bir bedende olsak bile bizleri günahın ve ölümün gücünden kurtarmıştır. Bakın 9. ve 10. ayetlerde Kutsal Kitap bizlere ne söylüyor? Kolosyalılar 3:9-10'da. Eski yaratılışı kötü alışkanlıklarıyla birlikte üzerinizden çıkarıp attınız. Eksiksiz bilgiye erişmek için yaratıcısına benzer olmak üzere yenilenen yeni yaratılışı girdiniz. Ve artık ne Grek ne Yahudi, sünnetli sünnetsiz, barbar, iskit, köle, özgür ayrımı yoktur. Mesih her şeydir ve her şeydedir. Yani kısacası artık bu bedendeki insanlar olarak birbirimizden nefret edecek hiçbir sebebimiz artık yoktur. Çünkü biz biriz. Bildiğiniz gibi insanlar birbirinden nefret etmek için çok kolayca sebepler bulabiliyor. Böylece attıkları iftiraları, yaptıkları dedikoduyu aklayabiliyorlar. Çünkü bu kişi şu ülkeden, çünkü bu kişi şu ırktan, bu kişi şu takımı tutuyor, bu kişi şu dili konuşuyor, bu kişi şu mahalleden geliyor diyerek o kadar kolayca sebepler bulabiliriz ki bir kişiden nefret etmek için. Ama artık dünyanın nefret ve iftira için kolayca yarattığı bu sebepler Mesih tarafından kendi bedeninde ve çarmıhta yok edildi. Mesih'in bedeni olarak biz hepimiz biriz, eşitiz, aynıyız ve aramızda hiçbir ayrım yoktur. Hepimizin başı Mesih'tir ve Mesih her şeydedir ve Mesih her şeyin odak noktasıdır. İşte bizim durmamız gereken temel budur. Sevgili kardeşler, yalnızca eski yaratılışımızı çıkarmamız yetmiyor, öyle değil mi? Aynı zamanda pasajın ikinci kısmında yeni bir yaratılışı giyinmekten bahsediyor Kutsal Kitap. Ve de bu artık Paulus bizlere ne yapmamamızı değil, ne yapmamızı söylemeye başlıyor. Bu da bizi vaazımızın son noktasına getiriyor. Yeni yaratılışı giyinmek. Rabbin lütfu sayesinde onda seçilmiş kişiler olarak seçilmişliğin ne kendi doğruluğumuzla ne de iyi işlerimizden kaynaklanmadığını bilerek Rab İsa'da gördüğünüz ve sizlere de gösterilen merhameti ve lütfu başkalarına göstermeye çağrıldınız. İşte bu yüzden 12. ve 13. ayetlerdeki erdemleri yapmaya, bu erdemleri göstermeye çağrıldık. Bakın yine küçük bir çeviri farkı önereceğim size 12. ve 13. ayette. Orijinalini daha iyi anlamak adına şu şekilde çevirebiliriz. Bu yüzden Tanrı'nın kutsal ve sevgili seçilmişleri olarak sevgiyi, şefkati, iyilikseverliği, alçak gönüllülüğü, iyi huyluluğu ve sabrı giyinin. Birbirinize katlanın ve birbirinizi affedin. Eğer birinizin ötekinden şikayeti varsa Rabbin sizi bağışladığı gibi siz de aynısını yapın. İşte eğer böyle yaşarsak kilisemizde biz de bir ahenk içinde yaşamış oluruz kardeşler. Biz de birlikte yaşamayı becermiş oluruz. Ve unutmayın ki Kutsal Ruh sizleri bu şekilde yaşamaya davet ediyor. Ve en önemli şey belki de bu pasaj hakkında. Bu pasaj sizlere nasıl davranılması gerektiği hakkında değil. Bu pasaj sizlerin nasıl davranması gerektiği hakkında. Eğer bu pasaja bakıp bana niye böyle davranılmıyor diyorsanız bu pasajı anlamıyorsunuz demektir. Bu pasaja bakıp görmeniz gereken şey ben niye böyle davranmıyorum demektir. Bu pasaj bize ne yapmamız gerektiğini söylüyor kardeşler. Ne beklememiz gerektiğini değil. İşte bu yüzden kardeşler yalnızca gerçeği duyanlar değil ama gerçeği duyup yapanlar olalım. Aynı zamanda Rabbin isteklerini yerine getiren kişiler olalım. Ve Mesih'e ait bir beden olduğumuzun en büyük kanıtı da belki de 14. ayette okuduğumuz bu harika vaat aynı zamanda neden. Bunların hepsinin üzerine yetkin birliğin bağı olan sevgiyi giyin diyor Paulus. Sevgili kardeşler, eğer aramızda bir sevgi bağı olmazsa biz zaten bir olamayız. Çünkü bedende olduğumuz sürece kusursuz olmayacağız. bedende olduğumuz sürece hatasız olmayacağız. Bu yüzden birbirimizi sevmeye, birbirimizi sevgi bağıyla birbirimize bağlı olmaya çağrıldık. Ama Yakup'un dediği çok önemli bir şey var, öyle değil mi? Ne söylüyor Yakup? Bir erkek ya da kız kardeş çıplak ve günlük yiyecekten yoksunken içinizden biri ona esenlikle git, ısınmanı doymanı dilerim der. Ama bedenin gereksindiklerini vermezse bu neye yarar? Bunun gibi tek başına eylemsiz iman da ölüdür. Çünkü sevgi bir eylemdir kardeşler. Özellikle sevginizi zor zamanlarda göstermeniz kilisede çok önemlidir. Çünkü bizler sevgi bağıyla Rabbimizin bizleri sevdiği gibi kilisemizi sevmeye çağrıldık. Ve 15. ayette Tanrı yüreklerinizde, Mesih'in esenliği yüreklerinize hakem olsun derken tam olarak ne söylemek istiyor kardeşler? Bunu sizin aklınıza ne geliyor bu konuda? Aslında iki şey burada çok önemli. İlk olarak kurtuluşumuzun kaynağının Mesih olduğunu ve artık kaygı duymamamız gerektiğini. Yani ben yaşarken acaba kurtuldum mu? Kurtulmam için ne yapmam lazım? Acaba ne yaparsam kurtuluşumu kaybederim gibi sorularla artık kendime eziyet çektirmeme gerek yok. Artık Mesih'in bana verdiği kurtuluştan kesin, emin olarak yaşayabilirim. Ve ikincisi de çok güzel bir bağlantı aslında. Eski anlaşmadaki şalom kelimesinden geliyor buradaki Grekçe esenlik. Yani şalom kelimesi Rabbin anlaşma vaatleri anlamı, vaatlerinin üzerine kurulu bir esenlik demekti. Yani bizim esenliğimiz Tanrı'nın vaatleri üzerine kurulu bir esenlik anlamına geliyor. Ve 15. ayette Paulus tekrar bize ne söylüyor? Şükredin diyor. Tekrar şükredin. Tekrar bizim her yerde karşımıza çıkan, Koloselilerde karşımıza çıkan tema. Tekrar bizlere şükredin diyor. Çünkü öylesine harika bir kurtuluşa sahibiz ki bunun için her zaman şükretmemiz gerekiyor. Ve 16. ayette ise iftira, yalan ya da edepsizce konuşmaların yerini ne alması gerektiğinden bahsediyor Paulus. Mesih'in sözü bütün zenginliğiyle içinizde yaşasın, tam bir bilgelikle birbirinize öğretin, öğüt verin, mezmurlar, ilahiler, ruhsal ezgiler söyleyerek yüreklerinize şükranla Tanrı'ya nameler yükseltin diyor. Yani adeta birbirimiz için yaşayan kutsal kitaplar olmamız lazım kardeşler. Çünkü bugün de okuduk 1. Korintliler 12:24'te ne söylüyor kutsal kitap bizlere? Gösterişli üyelerimizin özene ihtiyacı yoktur. Ama Tanrı değeri az olana daha çok değer vererek bedende birliği sağladı. Öyle ki bedende ayrılık olmasın. Üyeler birbirini eşit biçimde gözetsin. Bir üye acı çekerse bütün üyeler birlikte acı çeker. Bir üye yüceltilirse bütün üyeler birlikte sevinir. İşte biz de birbirimizi teşvik etmeye, birbirimizi desteklemeye, birbirimizi sevmeye ve birbirimiz için gayret etmeye çağrıldık. Ve 17. ayet, bugünkü pasajımızın son ayeti, bir kez daha Paulus bizlere aynı şeyi hatırlatıyor. Söylediğiniz, yaptığınız her şeyi Rabbisa'nın adıyla, onun aracılığıyla Baba Tanrı'ya şükrederek yapın. Eğer Rabbin hoşnut olduğu olgun ve yetkin bir Hristiyan olmak nasıl mümkün acaba diye sorarsanız, size cevabım 3.17'deki Hristiyan olmanızdır. Eğer 3.17'deki Hristiyan olmayı başarabilirseniz Rabbin hoşnut olduğu olgun ve yetkin bir Hristiyan olabilirsinizdir. Olabilirsiniz anlamına geliyor kardeşler. Çünkü bu Hristiyan etiğini adeta özetleyen bir cümledir. 3. bölüm 17. ayet. Evet, 21. yüzyılın karmaşık, özellikle ahlak ve etik kavramların tamamen yok olduğu, artık doğrunun bile ne olduğunu zar zor anlayabildiğimiz böyle bir dünyada bizlerin kutsal kitap gerçeklerine göre yaşaması ve Tanrı'nın bizden istediği erdemleri sergilememiz artık çok daha önemlidir kardeşler. Eğer Mesih İsa'ya aitseniz bu erdemleri gerçekleştirebilirsiniz. Tanrı sizleri tamamıyla donatmıştır. Tanrı sizlere gerekli her şeyi vermiştir. Artık sizin çabalamanız gerekiyor. Elbette ki eski yaratılışımızı çıkarıp yeni yaratılışımızı giyinmek bir günde olacak bir şey değil. Bazı kötü alışkanlıklar çok uzun süre mücadele etmemiz gereken şeyler. Hemen kurtulabildiğimiz şeyler değil. Ama gayret etmelisiniz. Gayret edip mücadele etmelisiniz. Eğer tek başınıza başa çıkamıyorsanız yardım istemelisiniz. Çünkü bakın Yakup'ta okuduğumuz üzere imanınızın sınanması dayanma gücünü yaratır. Dayanma gücü de hiçbir eksiği olmayan olgun, yetkin kişiler olmanız için tam bir etkinliğe eriştirir sizi. Mesih İsa'nın bizlerin kurtuluşu için ne kadar gayret ettiğini hatırlayarak bizlerin de giyindiğimiz bu yeni yaşama göre uygun davranabilmek için gayret etmemiz gerekiyor kardeşler. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla. Amin.